Merhaba arkadaşlar, muhteşem bir atmosfer, kayda değer. Burası Profilo Arena ve TV100 ekranları. Onur'la Furkan'ın heyecanında sizlerle birlikteyiz. Müthiş bir coşku yaşayacağız çünkü az sonra mükemmel bir röportaj. Şimdi Furkan sözü aldı, oyalıyor, yerden pası Onur'a. Onur Furkan arasındaki paslaşma, kim girdi araya?
Ben geldim, Emre Tiler. Konuşacağız, dinleyin bizi.
Kayda Değer Podcast'ine hoş geldiniz sevgili dinleyenler.
Ben Onur.
Ben Furkan. Bugün Burka yok. Burka neden yok bilemiyorum artık. Sesinden dolayı güzel teklifler mi aldı? Podcast'ı bıraktı mı? Çünkü WhatsApp'ta da fotoğrafı gözükmüyordu açıkçası. Şu an endişe ediyoruz. Sence Onur ne olmuş olabilir?
Geleceğim dedi ve gelmedi. Ve WhatsApp'ta da fotoğrafın olmaması soru işareti yani. Ama tabii ki kaydelerin sırtı yere gelir mi?
Gelmez.
Kesinlikle gelmez. Çünkü Burka yoksa... Daha değerli bir konuğumuz var. Karşınızda Emre Tiler.
Emre Tiler'e yayına katıldığından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Benim için büyük keyif.
Emre Tiler deyince aklına ne geliyor Onur?
Emre Tiler benim futboldaki Şampiyonlar Ligi serüvenini sevdiren insanlardan biri olarak aklıma geliyor. Efsane bir kadro vardı hatırlarsınız. Ertem Şener, İlker Yasin, Emre Tiler, Ercan Taner. Şampiyonlar Ligi maçı.
Sabri abi.
Sabri ben. Sabri Bey, Şampiyonlar Ligi'ni belki de biz bu insanlarla sevdik.
Evet, aslında o eski havasının da olmasının kaynaklanan şey bu olabilir.
O öyle.
Yani bir atmosfer vardı aslında, onu yaşıyoruz. Chelsea Liverpool maçları bambaşka oluyor. Sanki hani ülke ikiye ayrılıyordu. Bir taraf Chelsea oluyordu, bir taraf Liverpool oluyordu. Aslında burada yani maç anlatan kişinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Siz o günleri özlediniz mi açıkçası? Böyle bir soruyla başlayalım.
Vallahi çok özledim çünkü... Sizin o ekranda duyduğunuz heyecanın aynısını biz kanalda duyardık. Belki bunları ilk kez duyacaksınız ama mesela diyelim Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası maçlar yazılır. Genelde o maçlar aynı insanlar ekseninde dönerdi. Yani ya İlker abi kendine yazardı, çok fazla yazmazdı zaten. Ya ben anlatırdım, ya Sabri abi anlatırdı, ya Ertem anlatırdı. Bazen Gökhan abiye yazarlardı maçları. Yani genelde... Bu eksen içerisinde, o zaman Ercan abi bizde değildi. Ve bu eksen içerisinde, bu endekste dönerdi Şampiyonlar Ligi. Ve biz heyecanlanırdık yani. İşte Cuma günü olduğunda Pembe abla İlker Bey'in yardımcısıydı. Giderdik ona, abla kime yazdı, ne yazdı, söyleriz falan derdi. Sonra mail atılırdı, akşam 17'de mail gelirdi. İşte bana ne yazılmış falan diye bakardınız. Bu bizi çok heyecanlandırırdı çünkü ben bütün maçlarıma birkaç gün önceden hazırlanırım. Hatta İlker abi kızar, Seka kağıt fabrikasını da alıp yanında götürseydin falan derdi. Ben klasik işte 16 gol atmış, 4 asist yapmış, 72 doğumlu işte Senegal milli takımında, ben onu istemezdim. Ben hala onu araştırırım. Trivialar var mesela, Wikipedia'ya girerseniz her bir oyuncunun altında... Oyuncu ile ilgili çok enteresan bilgiler var. Ben onları bulmaya çalışırdım. Bazen onu İspanyolca bulurdum. İspanyolca bulduğumda İspanyolca bilen birini arardım. Bulamazsam eğer para verirdim tercüme bürosuna ve onu tercüme ettirirdim.
Yani sizin kanala masrafınız çok güzel.
Ben onları kendi cebimden karşılıyordum. Kanal karşılamıyordu. Ben Ertem'le beni birazcık farklı noktaya yerleştiriyorum. Biz birazcık daha işin şov tarafını daha çok öne çıkartıyorduk.
Yani bu konuda bizim değinmek istediğimiz bir şey var. Yani sunuculuk, spikerlik dediğimizde herkesin başına gelmiş, bir erkek evladının başına gelmiş bir durumdur bu. PlayStation oynarken. İşte 3 kişidir ortamda. O 3. kişi aslında iyi oynayamıyordu. Sen maçı anlat, biz oynayalım der. Ve bu şekilde yani bir sunuculuk deneyimi başlar. Yani sizinki de anladığım kadarıyla gıda mühendisliği okumuşsunuz. Ve gıda mühendisliğinden...
Öncesi var. Ben iyi futbol oynayamayan çocuktum. Mahallede. Ya ben atlettim. Yani ben koşuyordum. Çok uzun süre koştum. 100-200-400 Türkiye şampiyonu falan oldum. Yıldızlar'da, B Genç'te.
Bu bilgiyi bilmiyordum.
Evet. Karantinada koştum ben. İlkokul 2. sınıftan liseye kadar koştum. O arada da ben hızlı bir koşucuydum. Yani sprinterdim. 100-200-400 koşuyordum. Beni bir gün bir antrenmanda izlediler. Dediler ki ya Göztepe'de sen futbol oyna. Beni antrenmana çıkarttılar. Ben Göztepe Beygenç'te bir müddet oynadım ama hani beklentileri karşılayan bir adam değildim. Benim mahallemde futbol topuna çok iyi hükmeden Messivari tipler vardı. İşte Kubilay vardı, Koray diye bir çocuk vardı. Bu adamlar çok iyi oynarlardı. Beni genelde kaleye koyarlardı. Sen de kaleci ol falan derlerdi. Ben kalede canı sıkılır. Çünkü bunlar böyle kendileri olurdu yani. Koray, Kubilay aynı takımda olurdu. Karşıda da leblebiler olurdu çocuklar. Bizim kaleye pek gelen olmazdı. Ben de bağıra bağıra anlatırdım. İşte o zaman Breitner vardı, Rummenigge vardı. İşte Hoeneß vardı, Hurbeş vardı, Kals vardı. Kendimizi Almanya yapardık. Karşı tarafı da işte Fransızları çok sevmezdik. Platini falan böyle. Ama ben bağıra bağıra anlatırdım. Aslında serüven orada başlıyor. Yani sizin PlayStation'da yaptığınız bir sokak maçlarında yapardık. Yani ben sokak maçlarında çok iyi futbol oynamayan adamdım. O yüzden maçı anlatıyordum.
Başa döndüğümüzde siz gıda mühendisliğinden bambaşka bir alana gitmişsiniz. Evet, yeteneğiniz varmış. Ama gıda mühendisliğinden medya sektörüne giriş nasıl oldu? Emre Tilev'in torpili kimdi diyebilirim.
Güzel soru. Yani şöyle, ben annemin hayatını yaşadım. Yani annemin hayali doktor olmamdı. Çünkü bizim ailede çok doktor var. İşte dayım doktor, eniştem eczacı. Tüm bunları toparlayacak olursak annem hep benim doktor olmamı istedi. Ve ben tam tersi. Yani ben biraz daha böyle sosyal zekası daha üst seviyede bir adamım. Kendimi tanıyordum da, biliyordum da, farkındalığımın da farkındaydım. Kırmamak için fen bölümünü seçtim. Ve ben üniversite sınavında son tercihime girdim. Yani benim üstümde eczacılıklar ve tıplar vardı. Yani bir 4 puanla tıpı ıskaladım. Annem de hani son sıraya mühendislikten dedi bir şey yaz. İşte dediler ki son dönemin en çok trendi olan gıda mühendisliğidir. Ben de bir tane yazdım. Zaten Türkiye'de o zaman 3 yerde vardı. Bir ODTÜ'de vardı, bir İTÜ'de vardı, bir de Ege'de vardı. Benim yazdığım yılda 19 Mayıs Üniversitesi'nin açılıyordu. Ben girdim ama hakikaten istemeyerek girdim. Ama şunu da çok iyi biliyordum. Eğer üniversite mezunu olmazsam bu toplumda, lise mezunu olarak çok şeyleri yapabilme noktasında kısıtlamalar yaşayacaktım. Üniversite 1'de böyle yerel bir kanal açıldı. Orada radyo DJ'liği yapmaya başladım. Ve ben akşamları orada 10-12 arasında klasik müzik programı yaptım. Ben öyle bir program yapınca ilgisini çekti oradaki insanların. Ve orada bir Bafra Spor vardı. Bafra Spor o zaman bugünkü PTT 1. ligine çıkmıştı. Bana dediler ki anlatır mısın bunların maçlarını radyoya? Allah'ın istediği bir göz verdiler bana, 5 göz. Dedim hemen anlatırım. Dayımın bir arkadaşı, daha sonra Yelken Federasyonu Başkanı oldu burada, Serdar abi. Dedi ki Samsun'da bir kanal açıldı SRT diye. Ben de ortaklarındanım. Gel dedi buraya, burada bir şeyler yap. Sonra bir gün böyle kafam esti. 93'ün Kasım ayıydı. Ben dedim İstanbul'a gidiyorum. Kimseye söylemedim. Bir tek kız arkadaşıma söyledim. Şimdiki karım. Dedim ki ben dedim gidiyorum Yeşim. İyi hayatım dedi. Ve atladım gittim. Yani buraya geldim. Burada İlker abiyle görüşmek için bir 3 gün haremde yattım kalktım. Ben her gün gidiyorum. İlker Yasin'i göreceğim diye kapıda bekliyorum 8 saat, 9 saat kışın ortasında buz gibi havada. Tabii güvenlik görevlisi diyor ki işte İlker Bey, ben el sallıyorum İlker Bey, İlker Bey diyorum. İlker Bey cam açıyor, o da el sallıyor, gidiyor. Yani görüşmüyoruz itirle. Ondan sonra ne olacak, ne bitecek? Tam işte o Tarcan Bey'le görüşeceğiz falan derken bir baktım İlker Bey çıkıyor, ben atladım arabanın önüne. Dedim ki İlker Bey buyurun dedi, ben dedim spiker olmak istiyorum.
Bu üçüncü denemede mi oldu?
Dördüncü falandı belki.
Ama zorlamışsınız.
Zorladım yani. Zorladım tabii. İşte kırılma noktası orasıydı. İlker abi dedi ki ben dedi yukarı dedi bir şeyler geveledi böyle. Ondan sonra çıktı yukarı. Ben de onunla beraber. Ama yolda anlatıyorum işte. 1960 diyorum Avrupa Şampiyonası çok güzeldi. Ama diyorum 66 Dünya Kupası'nda Jefferson. Yani ne biliyorsam anlatıyorum. Yani hiç susmadan anlatıyorum ama ne biliyorsam. Yani Pietro Mennea'dan giriyorum, işte Juan Alberto Torreno'dan çıkıyorum, atletizmi anlatıyorum, F1 o zaman Türkiye'de kimse tanımıyor, Jean Alesi'yi anlatıyorum, Gerhard Berger'i anlatıyorum, oradan dönüyorum, Senna'yı anlatıyorum, 86 Dünya Kupası'nda Maradona'nın elle attığı gole gidiyorum falan böyle, 90'da Skilacci falan diyorum böyle. Tamam dedi ya, tamam senin dedi başlatalım. Kadroyu almadı, öyle nerede kadro? Dedi ki nerede kalıyorsun? Dedim ki ben karşıdayım, benim teyzem oturuyor dedim. Halil abi söyledi ya dedim, onlar orada. Onlar
da istemem.
Yalan ya, kimse yok ki karşıda maçta.
Yok.
Yok tabii canım, kimse yok. Ben 4 gündür haremde kalıyorum diyorum ya otelerde. Kimse yok yani, ben yalan söylüyorum. Herkes gitti, ulan dedim nerede kalırım, ne yaparım? Baktım böyle bir sandalyeler var böyle açık. Onların üstünde uyudum. Sabah saat 6'da kalktım hemen, elimi yüzümü yıkadım. Bu iş yaklaşık 4 ay devam etti. Yani 4 ay şirkette yattım, kalktım. Bir gün beni geceleyin Yücel abi gördü. Ne yapıyorsun dedi. Dedim ki ben anlattım artık, dayanamadım. Dedim burada kalıyorum. Dedi benim odamda dedi koltuk var. Koltuk böyle bir koltuk. Bunun biraz daha büyüğü ve deriydi. O 4 ay sonra oradan kalkıp buna yatınca dedim ki ben Hilton Oteli'nde kalıyorum. Yani Hilton'a şey. Murat abi çekmecesini verdi sağ olsun, Murat Muratanoğlu. Onun çekmecesini kullanıyordum. İşte orada iç çamaşırlarım oluyor. Onlar tabii kirleniyor. Onları yıkıyordum. Izgaralar var böyle, yerden soğutmalıydı Hürriyet. Onun üstüne koyardım gece herkes gittiğinde. Oradan üflüyor ya sıcak hava. Donu kurutuyordu böyle. Kip geri giyiyordum zaten topu topu. 4-5 tane donum vardı. Banyo alabilmek için de önce tuvalet kullandım. Herkes gidince işte orada sıcak su da vardı. Onunla vücudumu temizliyordum. Sonra aşağıda bir spor salonu keşfettim. Oradaki adamlar sağ olsun yardımcı oldu. Orada bir görevli vardı. Herkes gidince dedi akşam sen gel burada duş al dedi. Orada duş alıyordum. İşleri çözdüm yani her şeyi.
Ya anladığım kadarıyla sürekli bir mücadele içinde geçmiş hayatınız. Ya burada bir vazgeç artık olmayacak, yapamayacaksın dediğiniz bir an oldu mu?
Yani mutlaka hayatta insanların hep böyle sordukları sorular vardır ama benim hep şu söz vardır aklımda. Bir kovandan bir arı 7000 kere çıkıyor size işte bir petek balı yapabilmek için. Yani acaba arı o 7000 kerenin neresinde? Ya ben gitmesem de bugün de bal yapmasam, atırsam, yatsam demiş midir sanki? Ya da şöyle söyleyeyim, ben 1991'de bir beyin ameliyatı geçirdim. Beyin ameliyatına girmeden önce en büyük sorunum sakallarımın çıkmamasıydı. Ki görüyorsun yani hala çok çıkmıyor. Azlar. Onu düşünürken dayım doktora götürdü. Ankara'da Hacettepe'den. Dedi ki ya sakaldan daha önemli şeyler olabilir dedi. Bir test yapasın dedi. İzmir'de bir test yaptırdık ve test sonunda öğrendik ki beynin altında bir hipofiz bezi var. O hipofiz bezinin beyninle birleştiği noktada, göz sinirlerinin geçtiği yerde pimpon topundan küçük ve portakaldan küçük pimpon topundan biraz büyük bir beyinde adenomum var. Tümör diyorlar ona. Yani içi boş tümör. Ve onun temizlenmesi gerekiyor. Yoksa o baskı yapıyor, hem hormonal anlamda beni zorluyor. Hem de görme yetimi kaybediyorum. Yani zaten kaybettim. Sağ ve soldan daraldım. Yani siz geniş görüyorsunuz ama ben onu göremiyorum. Ben biraz böyle görebiliyorum. O yüzden de hastaneye yatmam gerekti. Hastaneye yatarken babama dedim ki iki tane şey istiyorum. Bunlardan bir tanesi televizyonlu oda, bir de tek kişilik oda. Ve ben ameliyat oldum. Ameliyattan çıktığımda ailem çok sevindi. Babamın gözyaşlarını tutamadığını biliyorum. Ama tabii ben anlayamadım hani bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, ki zamanla anlıyorsunuz. Benim hala bakınıyorum böyle, böyle çok kişilik odada yatıyorum, televizyon yok falan böyle. Ve serzenişte bulunuyorum babama. Yani bu yetmez, bu yetmez. Hayatta vardır ya, bu yetmez, onu da olsun, onu da istemiyorum, bu da olsun. Çikolatalı pastam var ama muzlu niye yok? Muzlu var işte ama benim işte frambuazlım yok falan, böyle böyle tipler vardır ya. Biraz böyle gençken öyle bir tip oluyorsun. Bir gün böyle oturuyorum, dışarıyı seyrediyorum. Bir tane kız çocuğu geldi, 7-8 yaşlarındaydı. Dedi ki çok çirkinsin dedi. Dedim al sana bir dert daha. Yani hem sakal çıkmıyor, hem çirkiniz, hem tek kişilik odam yok, hem televizyonum yok. Sonra kız koşarak gitti, böyle ben de baktım arkasından. Tek kişilik odada kalıyor, televizyonu var, odayı süslemişler. Kız böyle saçları upuzun, güzel. Yani 7-8 yaşlarında sevimli. Ben 21-22 yaşındayım ve kıskandım kızı. Yani ben dedim bu odada niye kalmıyorum, niye benim televizyonum yok, benim odamı süslemediler falan. Hani biraz da hastane psikolojisi oluyor. Sonra işte Kemal abi geldi, dedi ki gördün mü ufaklığı? Dedim gördüm. Dedi kıskandın mı dedi. Dedim kıskandım, herhalde öyle bir baktım yani. Hani benim niye yok abi falan gibi. Dedi ki hiç kıskanmana gerek yok çünkü sen dedi hani 8, 10, 15, 19 yaş gününü gördün değil mi dedi. Evet dedim. Onun dedi hiç dedi olmayacak dedi bir yaş günü dedi. Ya o zaman şunu anlıyorsunuz. İşte hani hayatta kırılma mırılma diyorlar ya, hani buna kırılma mı dersin, parçalanma mı dersin, yoksa yeniden doğuş mu dersin, yani I was born mu dersin. Yani,
aydınlanma mı dersin.
Ha ne dersen de yani bir şey diyorlar ona ama insanlar hayatlarında öyle bir dönem yaşıyorlar. O zaman şunu söylüyorsun yani, ben bana verilenle yetinmeyi öğrenmeliyim ama bunun için de mücadele etmeliyim. 1991 Ekim ayından sonra ben hayatımın hiçbir döneminde pes etmedim. Yani hiçbir şeyde pes etmedim. Çok haksızlığa uğradığım zaman oldu. Bunu mesela hiç söylemedim ama CNN'den kovulma sürecim çok büyük bir haksızlıktı. Çünkü ben 15 yılımı verdim ve giderken Sayın Genel Müdür Bora Bayraktar'a da aynı şeyi söyledim. Buradaki dedim herkesin kartını masaya koyalım ve girdi çıktıya bakalım. Onu da geçtim dedim, hadi girdin içeri, burada lay lay lom yapabilirsin. Tekrar dedim dışarıya ne kadar çıkmış sigara içmeye, hava almaya. Benim 15 yıllık hayatımda 15 kez dışarı çıkmamışımdır. Yani 15 kez CNN'in bir kafeteryasında görmemişlerdir beni. Ben otururdum, deli gibi haber üretirdim. Hatta benimle çalışması hakikaten çok zordur. Benimle çalışan kıymetli arkadaşlar hep serzenişte bulunurlar. Yani abi amma haber yazıyorsun, yeter artık ya, bitirdin bizi. Bu da yazılır mı abi ya, bıktık senden falan derlerdi. Yani ben üretirdim. Ama diğer tarafta işte cuma kim kalacak derlerdi, ben kalırım derdim. Karım arardı, ya bugün evlenme yıl dönümümüz, niye kalıyorsun? Ya bugün kalayım sonra hallederiz. Çocuğum doğdu, 17'de çocuğum doğdu, 19'da bülten okuyordum.
Ya yani, zor bir şey var, çok zor.
Tabii yani tüm bunları yaşamış biri olarak, yani kim salatalık uzattıysa bende tuz var diyerek koştum ben. Ama sonra o salatalığı bana başka şekilde yedirttiler. Bir dostum da bana bir gün demişti ki, ya herkesle bu dünyada hesaplaşmayacağım, bir kısmını da öteki dünyaya bırakıyorum demişti. Ben de çok kızdığımda bazen onu derim. Ama bilmiyorum siz neye inanıyorsunuz, ben Allah'a inanıyorum. Ve ben Allah'a hep şunun için dua ediyorum son dönemde. Burada hesaplaşmak istiyorum. Yani öteki dünyaya bana yapılan bu haksızlığı bırakmak istemiyorum.
En çok üzüldüğünüz an o zaman kariyerinizde bu CNN olaydı.
Tabii tabii. Yani ya CNN'den ayrılmaya üzülmedim. Yani CNN zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyordu.
Evet.
Düşüncesel anlamda insanlar özgün değildi, özgür değildi falan falan bir sürü şey söylenebilir. Ama ben çalışkan bir adamdım. Yani ben bunu keşke Yıldırım Bey'le yüz yüze gelseydi ve gözlerinin içine bakarak söyleyebilseydim. Ben CNN'deki bütün adamlar dahil, bak bütün adamları katıyorum bunun içerisine dahil, benim kadar çok çalışan ikinci bir adamları yoktu. Ve bu kadar çok çalışan bir adamı hiç gereksiz yere, peki ben sordum mesela beni niye gönderiyorsunuz dedim. Cevap veremediler bana, biliyor musun? Yani beni niye kovdunuz dedim ya.
Bir sebep be. Yani
ya şimdi mesela ben onları mahkemeye verseydim, ki vermedim, milyon dolarlık tazminat alırdım, biliyor musun? Çünkü benim yerime iki tane spiker kız aldılar. Eğer birini işten çıkartıyorsa işgal fazlasıdır yani, o yüzden çıkartırsın. Ama sen beni çıkartıyorsun, çıkarttıktan sonra iki tane benim yerime kadın alıyorsun, kadın spiker alıyorsun. Anlatabildim mi? Sıkıntı bu. Mesela orası Bora Bey'i de kovdu. İşte Bora Bey'le birlikte hareket eden Mehmet Soysal'ı da kovdu. Bu adamlar benim girişimdeki etkenler miydi? Evet etkenlerdi ama ben inanıyorum ki benim yıllarca dirsek temasında bulunduğum, kardeşim dediğim, arkadaşım dediğim Cem Yılmaz'ın sonradan öğreniyorum ki çok fazla bu işin içerisinde grift yapısı olduğunu ve bu beni çok yaraladı. Ben mesela çok ünlü bir menajerden Arjantin'de Boca River maçını izlemeye davet edildim. Ve dedim ki Cem dedim hani ben Boca River maçına gideceğim, 3 gün izin verir misin? Veremem dedi. Sonra dedim ki döndüm menajere, dedim ya izin vermiyorlar, gidemiyoruz dedim. Bak oğlum dedi, sen dedi çok iyi niyetli bir adamsın. De ki dedi, yaşıyor menajer yani, sorabilirsiniz, ismini off the record veririm. Sen dedi beraber gidelim mi dedi. Abi dedim onu da mı karşılayacaksın? Çünkü benim bütün ücretimi o karşılayacaktı ve business class uçtu. Evet dedi ben karşılarım, hiç sorun yok Emre'cim dedi. Hani diyeceksin ki niye karşılıyor? Çok seviyordu, çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ben hiçbir zaman ondan hiçbir şey istemedim. Hayatım boyunca da kimseden istemedim. Yani insanlardan sadece 18 Aralık'tan sonra bir tek şey istedim, o da iş. Yani ne olur dedim hani ben işsiz kaldım, bana iş anlamında yardımcı ol. Bana en az 10 tane yurt dışı teklifi geldi. Hani gel seni işte en basitinden, o da hala yaşıyor. Mecit abi var, Sayın Cumhurbaşkanım'ın çocukluk arkadaşı. Mecit Çetinkaya dedi ki ya Emre'cim dedi seni Portekiz'e götürelim, dünya cross şampiyonasına. Abi dedim beni götürmeyin, Cem Yılmaz'a götürün dedim. Porto Tosan'da Yalçın abi var işte, Ford Rally Team'le Hırvatistan'a gidelim dedi. Yok beni götürmeyin, müdürüm var Cem Bey, onu götürün dedi. Yani bu kadar yardımcı olduğun, bu kadar destek olduğun bir adamın sana bu golü atmış olması hakikaten çok üzüntü verici. mesela hani biz dışarıda da iş yaptık ve ben dışarıda 10 lira kazanıyorsam onlar da nasıl kazanabilir diye çok konuştum. Ve hayır, kazandırdım da para, açık ve net söylüyorum. Yani bilmem nerede bilmem ne paneline gittik ya, dediler ki ya işte kimler gelsin, dedim Cem Bey de gelsin, şunu da yazalım. Ya o gelmesi olma, o zaman dedim ben de gelemem. Çok açık ve net.
Yani tüm bunları yaşayan birisi olarak akademisyenlik de yapıyorsunuz. Öğrencilerinize söylediğiniz bir öğüt var mı?
Var var.
Bu sektörle ilgili. En bu önemli ders nedir? Verdiğiniz en önemli ders nedir?
En önemli ders ne biliyor musun hocam? 3. yüzyıldan bugüne kadar Brutus'lar hiç bitmemiş.
Güzel. Çok anlamlı.
Evet.
Anlatabildim mi? Yani bu dersi hep söylüyorum. Derse girdiğim anda söylüyorum. Çok Brutus'la karşılaşacaksınız diyor. Ya ben hiçbir zaman Sezar olmaya çalışmadım ama. Yani ona çabalamadım. Ama Tapduk Emre'nin dediği gibi ben dervişhaneye 40 yıl boyunca o bir yanı yamuk odun dayı taşımamış. Ben de işimi yaptım ya. 15 yıl boyunca bir dakikasını bile boşa harcamadım. Ha benim ödülüm ne oldu dersen, 2009 ile 2015 arasında, yani 6 yıl Şampiyonlar Ligi, hatta 2007 ile diyelim, 2006 ile, yani 10 yıl Şampiyonlar Ligi anlattım. Benden daha uzun sürede Şampiyonlar Ligi anlatan insanlar var mı? Vardır işte, anlatıyorlar şu an. Ama şu an, yani Allah'a bunun için şükrediyorum, hiçbir maç benim maçlarım kadar konuşulmuyor. Yani ya da Ertem'in maçı kadar konuşulmuyor. Doğru. Yani kimse bir Fenerbahçe-Chelsea maçını konuştuğu kadar başka bir maçı konuşmuyor. Inter-Fenerbahçe maçını konuştuğu kadar. Liverpool-Beşiktaş, Galatasaray-Bordeaux hala konuşuluyor. Her iki gol aradı beni. Yani benim golümü öyle güzel anlatmışsın ki.
Bordeaux maçında attığı
gol. Tabii o kadar güzel bir gol. Ben dedi Türkçeyi dedi sırf o kelimeleri öğrendim dedi. Mesela Bobo ile tanıştım. Formasını imzalayıp getirdi bana işte. Bobo çok babasın Bobo yazmış üstüne. Bunlar çok güzel şeyler. Allah bana bu şansı verdi.
Peki, çok güzel bir yere değindiniz. Emre Tiler sürekli hayal kuran ve mücadele eden bir insan. Ben buradan bunu anladım. Bir sonraki hayali nedir?
Bundan sonraki tek hayalim maç anlatmak. Yaklaşık 5 yıldır anlatamıyorum, 4 yıldır. Hani evde anlatıyorum, Emrecan'a anlatıyorum. İşte hala sesi kısıyoruz. Eski miyim diye anlatıyorum. Arabada anlatıyorum bazen. Böyle kendi kendime unutmayayım diye, eski miyim diye. O yani benimle ilgili tek şey o ama bizim ailede erkekler erken ölüyor. O yüzden hani 60'ta break yapsam 9 yılda kendimi ayırmış alırım. Çünkü çok boşladım yani eşime çok vakit ayıramamaktan yakınıyorum. Hep bekleyen oldu. Karımla aşk evliliği yaptım. 92'den beri tanışıyoruz. Yıllar önce Şükran Güngör'le ilgili olarak Yıldız Kenter ben kocamın düşüncelerimde bile aldatmadım demişti. Hakikaten ben karım için onu söyleyebilirim. Yani ben karımla ilgiliydi bütün düşüncelerim, hayallerim, rüyalarım. Evlendikten sonra da hani millet çıkıyor diyor işte aşk bitti abi falan. Bence bitmiyor abi. Yani ben hala karıma deli gibi aşığım.
Ne güzel.
O yüzden de hani benim için işte ya şurada aşk bitti, şurası şöyle oldu falan. Çok çok mantıklı gelmiyor bana.
Yani. O zaman bizi yanlış yönlendiriyorsun. Biz hemen çıkıp aramaya başlayalım şimdi. Peki aşkı nasıl tanımlarsınız?
İnsanın 3 tane şansı vardır. Ben öyle söylerim hep. Sağlık şansı, iş şansı ve aşk şansı. Bence içlerinde en değerli olan aşk şansıdır. Yani inşallah doğru insanı bulursunuz ikiniz de ya da bizi şu anda dinleyenler de bulur. Çünkü onu bulamadığın zaman ne iş şansı ne de sağlık şansı
olmuyor
ya. Yani mesela ya evde grip oluyorsun. Eğer sana ya al hayatım bak sana tavuk suyu çorba yaptım diye getiren bir eş var. Bir ya yine grip oldun Allah belanı vermesin diye tutturuyorsun. Tamam mı? Ya git bugün temizlik var evde. Nerede gripsen git orada kal diyen var. Anlatabildim mi? Yani her şeyi şekillendiren aslında insan ilişkileri. İnsan olgusu çok enteresandır. Şimdi eğer insanı Elif'le yazarsan, Adem'i, Elif hiçlik anlamına gelir. Yani insan hiçtir aslında. Hiçbir şeydir yani. Sen şimdi hani bugün kendini değerli zannediyorsun ama Orion yıldızına kadar falan gidersen senin güneşinin okyanusta küçücük bir damla olduğunu falan görüyorsun ki evrenin sonu yok yani. Hani bizim kutsal kitapta genişlediğini söylüyor. İşte bilim insanları da genişliyor diyor. Sirion, Orion vesaire öyle işte hepsini saymıyorum şimdi. Gittin mi? Yok yani sonsuz bir evrenden bahsediyoruz. O yüzden hani kendimizi bir bok değiliz. Yani abi yani tabirle hiçiz yani. Ama eğer ayınla yazarsan yaratılmışların en değerlisi oluyorsun. Yani en özel, en kıymetli oluyorsun. Ben hep ona inanırım. Yani insan aslında hiçtir ama çok değerlidir. Hiçtir ama olduğu yeri canlandırır. Hiçtir ama farklıdır. Yani hiçliği bilirsek, hiçlik çünkü benden öncesidir. Yani 1971 16 Nisan'dan önce de bir hayat vardı.
Evet.
Babamın, annemin, annenin, babanın. Şimdi babam öldü mesela 2016'da, 23 Mart'ta. Bir hayat var.
Bir hayat var.
İşte 2030 bilmem ne de ben öleceğim. Olacak yani. O yüzden önemli olan, ben hep onu söylüyorum. Bu dünyada hangi izi bıraktığındır. Yani zihinde nasıl. Şimdi mesela bir daha belki sizle hiç karşılaşmayacağız. Ama önemli olan şu. Senin zihninde Emre nasıl bir iz bıraktı? Anlatabildim mi? Bizim önemli olan yapımız insan ilişkilerini doğru resme oturtabilmek, şekle oturtabilmek. Bence bütün problemlerin üstesinden geliriz.
Ha, izlerden bahsettiniz. Bizde bıraktığınız izden dolayı biz buradayız.
Ya,
yani
sağ.
Çok güzel bir şekilde bizi ağırladınız.
Estağfurullah.
İnanıyorum ki dinleyenlerde de bir iz bırakacaksınız. Çünkü muhabbetiniz çok güzel, çok derin konulara temas ediyorsunuz.
Önemli olan yaşam ekseninde kendi arzularının peşinde dönmek değil. Önemli olan başkalarının arzularını da beraber yakalayıp onlara sunarken onlara dönmek. Biz hepimiz bu dünyada bir döngünün içerisindeyiz. Çoğumuz paylaşmayı sevmiyoruz. Bir şeyi vermek istemiyoruz. Onun ayağını nasıl kaydırırız diyoruz ama sende bıraktığı izi fark edemiyoruz. İşte mesela 18 Aralık'ta, mesela 17 Aralık'ta benim iyi dostumdu söylediğim kişiler.
Bilgim
ya. Yani hatta şirkete geldiğim anda da iyi dostumdu. Vay kanka ne haber dedim. Ama 18 Aralık'ta onu sorguluyor oldum. Yani burada benim hatamda var mıdır? Vardır belki. Ama o zaman ben şunun söylenmesini isterim yani. Senin şu şu şu hatan var, o yüzden böylesin denmesini. Ama biz öyle toplumlar oluşturdular ki insanlar yozlaştı ve birbirlerine karşı dürüstlüğü ya da anlatılan hikayeleri bilemiyorlar. Zannediyorum Marquez'in de bir kitabında Bolivya'da bir ormanın içerisinde işçiler çalışıyorlar. İşçileri yakalıyor askeri rejim ve hepsini belli şeyler yapmaya zorluyor. Yapanları yapıyor, yapmayanları öldürüyor. Sonra bakıyor ki üstesinden gelemiyor, hepsini öldürüyor. İçlerinden sadece bir tanesi kurtuluyor. Ve bu öldürdüklerini de yakıyor. Sonra da arta kalanları orada ormanlığa gömüyorlar. Herkes sonra da orman şeyle patlatılıyor. İşte o içinde kaldılar, öldüler oluyor. Yıllarca ormanda tek başına yaşıyor bu adam, meczup gibi. Yıllar sonra köyüne geri dönüyor. Bakıyor askeri rejim bitmiş. Sonra bir bakıyor madenin oraya bir tane anıt yapmışlar. Herkes orada dua ediyor madenciler için. Ve diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Yani kimse orada ölmedi diyor. Onları diyor askeri rejim öldürdü, gömdü buraya. Ve onlar artık yaşamıyor ama sizin yaptığınız bu anıt yanlış. Yani siz diyor hani bugün yere göğe sığdıramadınız. Bu askeri rejimin sonucunda oluştu bunların hepsi diyor. Ve inanmıyorlar biliyor musun? Çünkü kendi tarihlerini zihninde yazdılar. İnsanlar genelde kendi tarihlerini zihninde yazarlar. Zaman içerisinde insanın şunu paylaşamayacağını göreceğim. İnsan en temel ihtiyaçları için mücadele verecek. Yani başa dönüyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Yani bugün mesela teknoloji için savaşıyoruz, başka bir şey için. Yarın su için savaşacağız mesela. Toprak için savaşacağız. Yemek için savaşacağız. Aynı başta olduğu gibi. Çünkü döngü başa dönüyor. Çünkü insan birlikte yaşam kültürünü tam anlamıyla edinebilmiş bir varlık değil. Her ne kadar varlık olarak işte edindiğimizi düşünsek de bence öyle değiliz. O yüzden iyi anlamak lazım, iyi okumak lazım. Kendi gerçeklerimizi değil, hayatın gerçeklerini kanıtlarla ortaya koymak lazım. Yani şimdi yere göğe sığdıramadığı Newton tamam izafiyeti bulmuş, yer çekimini bulmuş ama adam kendini simyacı olarak tanıtmış herkese. Yani simyacılıkla yaşayacağını düşünmüş. Adamın biri yazıyor işte, diyor ki ya işte kartallar diyor, hayatın diyor nasıl diyor, 40 yıl sonra diyor gagalarını kırar şöyle. Şimdi ben araştırıyorum, benim hanım zooteknist, bakıyorum. Öyle bir şey yok, kartal 30 yılda yaşıyor. Adama yazdım mesela, sen nereden biliyorsun kardeşim? Benim hanım zooteknist sardım, öyle bir şey yokmuş. Bu sadece insanların hani hayata bağlı bir mistik hikaye diyor. Ya siktir lan diye yazmışlar bana. Ya baba niye küfür ediyorsun diyorum ya. Ben sana bak doğrusunu yazıyorum. Yani o yüzden hani kendi doğru bildiğimiz gerçekler var ya, o gerçekler kendi gerçeklerimiz biz.
Çok teşekkür ederiz Emre. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
Rica ederim.
Ben bir soru daha sorayım.
Sor sor ya.
Şu anda ülkemizde bayan haber spor spikerleri var. Fakat ulusal kanallarda maç anlatan bayan spiker yok. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoksa hani...
Kadın değerlidir, özeldir, kıymetlidir. Ama ben Orkid reklamında oynuyor muyum?
Aa, güzel.